Ayrım 20, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 218. Bir MİT müsteşarının itirafları. Gelin görün ki 15 Temmuz komisyonunun kaderini çizen en büyük olay ise 9 Kasım 2016'da yaşandı. Komisyonda dinlenen eski MİT müsteşarı Emre Taner'in kendisinin de dahil olduğu PKK ile yapılan Oslo görüşmeleri ve çözüm sürecine dair açıklamaları kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Gelin görün ki o açıklamalarda her şey tartışıldı ama Emre Taner'in Kürt sorununa dair bir sözünün nedense üzerinde durulmadı. 30 milyonun benim devletim niye yok sorusuna cevap vermek durumundasınız. AKP döneminde 5 yıl boyunca, yani 2005'ten 2010'a kadar MİT müsteşarlığı yapan bir ismin dediklerini resmi tutanaklardan okuyalım. Bu problemin bir sosyal problem olduğunu da görmek mecburiyetindeyiz. Ben bunları söylediğim için KCK kurucusu oldum. Sadece terör değildir olay, terör bir vasıtadır. Arkasında siyasi amaçlar vardır. Bölgemizde, coğrafyamızda hudutlar 1930'lu yıllarda İngilizler tarafından veya ona benzer ülkeler tarafından cetvelle çizilmiştir malum. Şimdi o hudutlar kendi doğal sınırlarını çizmeye çalışıyor. Yugoslavya dağıldı, 7 tane devlet doğdu. Karadağ 2,5 milyon bile değil, devlet, Makedonya devlet. Adam diyor ki 30 milyonun benim devletim niye yok? Şimdi bu sorunun cevabını vermek durumundasınız. Bazı şeylerin cevabını vermek durumundasınız. Olay sosyaldir. Biz o dönemde bir proje ürettik. Laf lafı açıyor. Kürt kadınına ulaşamadığınız sürece bu problemi çözemezsiniz. Ana dil oradan geliyor. Sanayiye gittik, iş adamlarına gittik. Okul açalım, Kürt kadınına ulaşalım. Mutlaka ulaşalım, okumaları lazım. Hayır, yapamadık, beceremedik, çözemezsiniz. Meselenin sosyal kısmını görmeden bu konu silahla pek zor çözülür. Keza Emre Taner kendisinden sonra MİT müsteşarlığı koltuğuna oturan eski yardımcısı Hakan Fidan'a da isim vermeden çok ağır yüklendi. Taner FETÖ'cülerin Hakan Fidan döneminde MİT'e girdiğini ileri sürüyordu. Benim çalıştığım dönemde MİT'e FETÖ'nün sızması sıfıra yakındır. İsterseniz almazsınız, iyi incelerseniz almazsınız, ondan sonrasını bilemem. Ondan sonrasını daha sonraki yönetim cevaplayacaktır. Şimdi 70 kişi, 80 kişi MİT'ten FETÖ bağlantılı diye ayrıldı denildiği zaman, yani yadırgamamak mümkün değildir. Geçmiş döneme ait değildir, belki 2-3-5 kişi olabilir, ona bir itirazımız yok. Ama son dönemde bu girmelerin daha rahat ve fazla olduğuna dair bir izlenim vardır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. MİT devlet kurumları içerisinde FETÖ anlamında ve diğer yıkıcı örgütler anlamında en temiz kalmış örgüttür. Milli İstihbarat Teşkilatı bu ülkenin namusudur. Onun başındaki müsteşar da o teşkilatın namusudur. Eğer bu iki namus bir araya gelmezse güven duygusu sağlanmaz. Fethullah Gülen'in MİT kimliğine dua okuduğu İdris Karagöz'ün bizzat Müsteşar Hakan Fidan'ın yaptığı mülakatla Aralık 2010'da MİT Müsteşarlığı'nın Özel Kalem Müdürlüğü'nde göreve başlamasını düşünürsek Emre Taner'in eleştirisinin nedeni anlaşılıyor denilebilir. Dipnot: Atilla Toygun, İfşa, İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi 2019, sayfa 149. Ve evet, bu açıklamalar bir kırılmaydı. AKP döneminin MİT müsteşarı Emre Taner'in söyledikleri AKP'yi rahatsız etti. Ne mi oldu arkasından? Darbe komisyonu toplantıları zamanla haftada bire kadar indirildi. AKP'li üyeler komisyon çalışmalarının TV kameralarına alınmasını yasakladı. Muhalefet ise çağrıyı internet üzerinden canlı yayın yapmakta buldu. Görüldü ki bu yayınlar üzerinden ciddi bir kamuoyu oluşuyordu. Zamanla o da engellendi. Erdoğan'ın istediği oldu. Kısa bir süre sonra 9 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Aslında bu konuyla ilgili artık fazla konuşmak istemiyorum. Darbe komisyonu yapacağı çalışmaları yaptı. Son adımları da atıp raporunu göndermek suretiyle görevini tamamlarsa isabetli olur diye düşünüyorum. Erdoğan fazla konuşmak istemiyorum dediği konuşmasında çok fazla şey diyordu aslında. Bu mesajın anlamı belliydi. Darbe komisyonu, dahası orada çıkan AKP-FETÖ işbirliğine dair gerçekler Türkiye'nin gündemine artık gelmemeliydi. Halbuki komisyon dinlemesi gereken kişileri bile dinleyememiş, erişmesi, incelemesi gereken bilgi ve belgeleri doğru dürüst müzakere edememişti. Buna rağmen 3 ayın sonunda çalışmasını durdurması isteniyordu. Muhalefet ise karşı çıkıyor, bir aylık süre uzatımı önerisi AKP tarafından gündeme bile alınmıyordu. Oysa 2002'den bu yana TBMM'de 52 adet araştırma komisyonu kurulmuş ve bunların 46'sında bir aylık ek çalışma süresi kararı çıkmıştı. Ve tam da bu süreçte çok ilginç bir gelişme oldu. 22 Aralık 2016'da 936 sayfalık bir komisyon raporu dışarıya sızdı. Bu nasıl olabilirdi? Daha komisyon faaliyetleri bitmeden eş zamanlı olarak rapor yazımı mı başlamıştı? Komisyon Başkanı Reşat Pete'in hazırlattığı bu gizli rapordan AKP'li üyelerin bile haberinin olmadığı iddiası doğru muydu? Ve kaçınılmaz sondu. Takvim yaprakları 2017'nin ilk günlerini 4 Ocağı gösterdiğinde darbe komisyonu faaliyetleri sonlandırıldı. Erdoğan'ın dediği ve istediği olmuştu. Adalet yürüyüşünün eklettiği gizli satırlar. Aradan aylar geçti. Bu kez 636 sayfalık bir resmi rapor tüm komisyon üyelerine dağıtıldı. Bu işin doğasında vardı. Amaç muhalefete "şerhiniz var mı? Basalım mı bu raporu?" demekti. Muhalefet partileri mecliste itirazlarını yazarken dışarıda sıcak günler yaşanıyordu. Ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu tüm dünyada konuşulan adalet yürüyüşünü başlattı. Bu süreçte darbe komisyonunun başkan vekili Selçuk Özdağ, dönemin başbakanı Binali Yıldırım'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sır bir mektup gönderdi. Hazreti Ali'nin "devletin dini adalettir" sözüyle başlayan mektupta o dönem AKP'nin ağır toplarından olan Özdağ, FETÖ soruşturmalarının yürütülüş biçimini eleştirdi. Sonunda 12 Temmuz 2017'de muhalefetin şerhleriyle genişleyen ve 1097 sayfayı bulan nihai rapor TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a teslim edildi. İşte o raporda büyük bir sürpriz vardı. Adalet yürüyüşünde Kılıçdaroğlu adım attıkça darbe raporuna bir el gizlice yeni satırlar eklemişti. Ve bu eklemelerden muhalefetin haberi dahi yoktu. Olmadığı için de itiraz hakkı elinden alınmıştı. Peki ne mi yazıyordu o korsan bölümde? CHP'nin FETÖ ile ilişkileri. Bakın, AKP darbe raporuna gizlice hangi satırları eklemişti? Ancak bazı siyasi partilerin, özellikle ana muhalefet partisinin, CHP'nin FETÖ'ye karşı tutumunun tutarsız ve çelişkilerle dolu olduğuna dair bir parantez açmakta fayda bulunmaktadır. Her ne kadar 15 Temmuz darbe girişiminin hemen akabinde CHP FETÖ ile mücadele bağlamında bazı olumlu, uzlaşmacı ve işbirliğine açık mesajlar vermiş olsa da ilerleyen süreçte bu tavrı değişim göstermiştir. Ayrıca ana muhalefet partisinin FETÖ'ye ilişkin tavrının darbe öncesinde de çelişkili olduğunu hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Şöyle ki, yukarıda anlatılan süreçler yaşanırken ana muhalefet partisinin, yani CHP'nin, FETÖ'nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ-PD'ye terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır. Ana muhalefet partisi liderinin FETÖ'nün bir terör ve suç örgütü olduğu ortaya çıktığı 17-25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra bu örgütle sıkı bir amaç birliği içine girdiği gözlemlenmiştir. Anılan partinin lideri özellikle 2014 mali seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyaları süresince FETÖ'nün sağladığı görsel ve işitsel malzemeler de siyasi propaganda yapmış, siyasi rakiplerini montaj örgüt tapeleriyle yıpratmaya, hatta örgütle amaç birliği içine girerek siyasetten tasfiye etmeye bir strateji dahilinde gayret sarf etmiştir. Ana Muhalefet Partisi'nin lider ve yöneticileri bir suç örgütü olduğu ortaya çıkmış olan FETÖ ile böylesine iltisaklar ve meşru siyaset açısından hukuk dışı kabul edilemez irtibatlar geliştirirken hem siyasi rakipleri tarafından hem devlet organları tarafından hem de kendi partisinin yöneticileri tarafından, örneğin Profesör Birgül Ayman Güler, CHP milletvekili ve parlamento üyesi, defalarca uyarılmıştır. CHP'nin bir yöneticisi olan siyaset profesörü Birgül Ayman Güler, bu durumu CHP cemaatle ittifak yapmıştır şeklinde açık bir dille eleştirmiş ve bu eleştirileri nedeniyle partisinden ihraç edilmiştir. Diğer taraftan hakkında hukuki işlem başlatılan FETÖ-PD'ye irtibat ve iltisaklı basın kuruluşları, banka ve şirketlere CHP'li üyeler tarafından sahip çıkılmış ve korunmaya çalışılmıştır. Bu süreçler içerisinde karşılaşılan en ilginç durum ise şudur. FETÖ liderinin söylem ve analizleri bir süre sonra CHP liderinin siyasi argümanlarına dönüşmeye başlamıştır. Yeni Kapı mitingine katılan CHP lideri partiler arasında oluşan birlik ve dayanışma ruhuna katkı verirken bir süre sonra FETÖ-PD'ye ilişkileri nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma başlatılan şüpheli ve sanıkları himayeye yönelik söylemleriyle birlik ve beraberliği bozucu davranışlar göstermeye başlamıştır. Komisyon çalışmalarımız sürecinde 15 Temmuz'un FETÖ'nün darbe girişimi olduğu gerçekliği kabul edilip darbe girişiminin bütünüyle senaryo olduğu iddiaları reddedildiği halde rapor yazım sürecinde CHP Genel Başkanı FETÖ-PD'nin söylemleriyle örtüşür biçimde kontrollü darbeden söz etmeye başlamıştır. CHP liderinin özellikle 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile senkronize davranışlar sergilemesinin, söylem birliği içine girmesinin, FETÖ'nün servis ettiği hukuk dışı malzemeleri kullanmasının, 15 Temmuz sonrası FETÖ davalarına gösterdiği karşıtlık ve FETÖ'yü aklama girişimlerinin bir anayasal kurum olan Ana Muhalefet Partisi tarafından niçin ısrarla bir politika tarzı olarak benimsendiği anlaşılmaktadır. Gizli ziyaretlerle alınan karar. CHP haklı olarak isyan etti ve 20 Temmuz 2017'de 71 sayfalık ek muhalefet şerhini komisyona sundu. CHP'nin komisyon üyeleri Zeynel Emre, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu ve Aytun Çıray imzasıyla hazırlanan bu ek şerh çok çarpıcıydı. Zira CHP artık gemileri yakmıştı. Darbe raporunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dahil olduğu AKP'lilerin Fethullah Gülen'le fotoğraflarının yer almasını istiyor ve şunu diyordu. Sonuç olarak en hafifinden FETÖ sempatizanı Reşat Petek başkanlığındaki 15 Temmuz FETÖ darbesini araştırma komisyonunun hazırladığı raporun sarayın kendi amaçları doğrultusunda kurguladığı 15 Temmuz hikayesini tahkim edecek bir anlatı olması amaçlanmıştır. Biz CHP olarak buna izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un hikayesinin kurgulara değil, adalet yürüyüşünün başarısı sonucunda gerçeklere dayandırılması için çalışacağız. Beklendiği gibi İsmail Kahraman'ın başkanlığındaki meclis başkanlığı bu ek şerhi sonuç raporuna yansıtmadı. Yansıtmadığı gibi meclis tarihinde bir ilk oldu. Aradan yıllar geçmesine rağmen büyük umutlarla başlayan 15 Temmuz'u ve FETÖ'yü araştıran komisyonun nihai raporu basılmadı. Neden korkuldu? Neyin bağlayıcılığı olacaktı o rapor? Ve kapalı kapılar ardında neydi matbaanın kapısına kilit koyduran? İşte bu sorulara dair birçok tez ortaya atıldı. AKP kulislerine kulak kabarttığımızda ise şu bilgileri aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Reşat Pete'ye raporu basın onayı verdi. Ancak tam da bu onay sonrasında hem bazı hukuk profesörleri hem de meclisin ilgili uzmanları bazı komisyon üyelerini ziyaret etti. İşte o gizli ziyaretlerde şu uyarılar yapıldı. Eğer TBMM bu 15 Temmuz raporunu resmi olarak basarsa, 1. AİHM bu raporu delil kabul eder ve darbeye birebir karışanlar dışındaki FETÖ'cüleri aklar. 2. FETÖ yargılamaları siyasi ayağa da sıçrar. İşte bu uyarılar dikkate alındı ve Erdoğan geri adım attı. Nihayetinde TBMM kendisini bombalayan örgütü raporlaştırmadı. Ve sahi, bu raporu yandı bitti kül oldu yapanlardan komisyon başkanı Reşat Petek ile o dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman neden ıskartaya çıkarıldı? 18. bölüm. Kayıp yüzlerce milyon lira. Darbe girişiminin üzerinden daha 10 gün geçmişti. 25 Temmuz 2016 tarihli resmi gazetede bir başbakanlık genelgesi yayımlandı. Altında Binali Yıldırım'ın imzası yer alıyordu. O zamanlar Türkiye'de halen başbakanlık makamı vardı. Genelgede 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetin kararlı tutumu, milletin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edildiği belirtildi. Şanlı Türk tarihinin sayısız örneklerinde olduğu gibi millet ve devlet kenetlenmesinin bir kez daha kendini gösterdiği vurgulandıktan sonra sadede gelindi. Söz konusu hain silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için hükümetimiz şehit ve gazilerimize tanınan bütün hakları tanımış ve tüm imkanları da seferber etmiştir. Ayrıca hamiyetperver aziz milletimiz de yaşanan bu acı karşısında yoğun yardım etme talebinde bulunmuştur. Ara özet geçelim. Genelge diyordu ki 15 Temmuz darbe girişimi oldu. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin kederleri ve yaralıların acıları vardı. 15 Temmuz darbe girişimindeki bu acı karşısında millet yoğun yardım etme talebinde bulundu. Güzel. Devam edelim. Milletimizin bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve banka hesapları açılmıştır. Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütleri yardımlarını belirtilen hesaplara yapabileceklerdir. Yani Anadolu Ajansı'nın aktardığı gibi yazarsak, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ailelerine ve yaralı vatandaşlara destek olunması amacıyla 15 Temmuz dayanışma kampanyası başlatıldı. Dileyen Ziraat Vakıflar ve Halk Bankası'na Türk lirası, dolar ve avro olarak yatırabiliyordu bağışını. Dileyen ise Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatlarından 15 Temmuz diye kısa mesaj atarak para gönderebiliyordu kampanyaya. Genelgede iki kritik nokta daha vardı. Bağış kampanyasına toplanacak paraların nasıl harcanacağının esasları başbakanlıkça belirlenecekti. Kampanyanın ana sorumlusu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ydı. Ne kadar para toplandı? İlk büyük bağış Ankara Ticaret Odası'ndan, ATO'dan geldi. 2 milyon lira. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, yardım kampanyasına ilişkin kanları canları pahasına demokrasi düşmanlarıyla mücadele ederek darbeye geçit vermeyen milletimiz, medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının birbirine kenetlenerek demokrasi şehitlerimizin aileleri ve gazilerimize her türlü desteği vereceğine olan inancım tamdır. Ankara Ticaret Odası'na da bu anlamlı yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Daha çok para toplansın, kampanyaya katılım artsın diye olağanüstü bir çaba sarf ediliyordu. Öyle ki Başbakan Binali Yıldırım sosyal medya hesaplarından bize cesaretlerini, ruhlarını, bu güzel vatanı ve sevdiklerini emanet bıraktılar ifadesiyle darbe girişimi esnasında yaşananların yer aldığı özel bir videoyu ve dayanışma kampanyası için oluşturulan banka hesap numaralarını bile paylaştı. Devlet 15 Temmuz'un şehit yakınları ve gazileri için bağış bekliyordu. Ve kampanyanın başlamasının ardından yaklaşık 3,5 ay geçmişti ki 12 Kasım 2016'da Anadolu Ajansı AA aşağıdaki haberi geçti. Fethullahçı terör örgütünün, yani FETÖ'nün darbe girişimi sonrası şehit yakınları ve gaziler ile ailelerine destek amacıyla başlatılan 15 Temmuz dayanışma kampanyası kapsamında yaklaşık 265 milyon liralık bağış toplandı. Düşünün. Sadece 15 Temmuz yazarak yollanan SMS'lerin toplam sayısı 1.402.244'tü. Büyük ilgi vardı bağış kampanyasına. Dipnot: Turkcell'in ve Türk Telekom'un kampanya için açtığı numaraya mesaj gönderilemezken Vodafone'dan şu geri dönüşü aldık. 15 Temmuz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için 5 TL bağış yaptınız, teşekkürler. Biz el ele, gönül gönüle hep birlikte Türkiye'yiz. TC Başbakanlık. Kafamız daha da karıştı. Kampanyaya bağış devam ediyor muydu, etmiyor muydu? Sahi Başbakanlık kurumu kalkalı yıllar olmuşken bizim 5 TL bağışımız kime gitti? Kitabı yazarken 2020 yılının ilk günlerinde farklı GSM operatörlerinden bağış yapmaya çalıştık. AA Haberi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine dayandırılıyordu. Ve demek ki her şey kontrol altındaydı. Ne güzeldi. Kampanya o kadar büyüdü ki herkes kendisinin de elini taşın altına koyduğunu kamuoyuna aktarmak istiyordu. Örneğin Başbakan Binali Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, 15 milyon liralık sembolik çeki Türksel Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun elinden alacaktı. Dedik ya, sadece Türk lirası da değil, döviz bağışına da açıktı kampanya. Gelin görün ki tam da o günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çağrıda bulundu. Anadolu Ajansı'nın 9 Aralık 2016 tarihli haberinden okuyalım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirasının değer kazanması amacıyla yaptığı döviz bozdurma çağrısı üzerine 15 Temmuz dayanışma kampanyası kapsamında önemli bir adım attı. Kampanya kapsamında 5 bankanın döviz hesaplarında toplanan yaklaşık 1 milyon 500 bin dolar ve 1 milyon avro Türk lirasına çevrildi. Bağışlar başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde şehit yakınları ve gazilere destek olunması amacıyla kullanılacak. Rakam gün geçtikçe büyüyordu. Gelin görün ki kampanyanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen toplanan para kullanılmıyordu. 27 Ocak 2017'de çok önemli bir bilgi verdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya. Bu kampanyayla 20 Ocak tarihi itibarıyla 300.9 milyon lira toplandı. Bu paranın kullanım usul ve esasları başbakanlıkça belirlenecek. Öncelikle şehit yakınlarımız, ağır yaralı gazilerimiz, gaziler için kullanılacak. Usul ve esasları üzerine çalışıyoruz. Henüz kullanılmadı. Çok büyük bir paraydı bu. 300.9 milyon lira toplanmıştı. Peki ne zaman kullanılacaktı bu para? Başbakanlık kurumunun kalkmasına ramak kalmıştı ama halen o başbakanlık yüzlerce milyon liralık bağışın 15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilere nasıl harcanacağını belirlememişti. Neydi bu ağırdan almanın sebebi? 20. Ayrımın sonu. Sayfa 231.